Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın kalp eğitimi üzerinde duruyoruz. Özellikle kalpten menfi duyguları, nefsin kalbi olan menfi etkilerini, şeytanın kalbi olan menfi tesirlerini oradan uzaklaştırmanın yolları nasıldır? Ne şekilde kalbi bu menfi duygulardan, düşüncelerden arındırabiliriz, temizleyebiliriz? Ve nazargahı ile olan kalbimizi nasıl orada Allah'ın zikri, Allah'ın muhabbeti, Allah korkusu, manevi duyguları nasıl orada yeşertebiliriz? Efendimiz bunu nasıl yaptı, nasıl yaptırdı, nasıl bu işi başardı? Bunun örnekleri üzerinde durmaya devam ediyoruz. Bir önceki sohbetimizin sonunda şeytanın insanın kalbine vesvese verebileceğini ayetler ve hadislerden hareketle ve insanda kanın dolaştığı gibi dolaşabileceği ve her bir nokta dolaşabileceği, hatta namaz kılan kişinin kalbine istemeyen düşünceleri atabileceği rivayetlerini söylemiş ve o şekilde sohbetimizi tamamlamıştık. Burada tabii bir husus ve Efendimiz Aleyhisselam'ın da ilgimiz çekecek bir hadis-i şerifiyle ve bir olayla anlatılması etkili olacaktır. Yani şeytan insanın kanında kanın damarı dolaştığı gibi nasıl dolaşabilir ve kanın ulaştığı yerlere nasıl ulaşabilir? Bunun bir örneği. Ve hadis-i şerifinde çok dikkat çekici bir sebebi vurdu. Yani bu hadisin söylenmesinin bir gerçekleştiği bir olay var. O olay da son derece dikkat çekici bir olay. Olay şöyle değerli dinleyenlerimiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Safiye radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafa girmişti. Mescitte itikafta bulunuyordu. Tabi Efendimiz itikafta olunca da oradan hiçbir zaman çıkmıyor. Sadece mescide geçiyor, namazlarını kıldırıyor ve geceliğin de orada kalıyor. İşte yeme içme gibi ihtiyaçlarında annelerimiz nöbetleşe onu yerine getiriyorlardı. Safiye validemiz diyor ki ben de diyor geceliğin onu ziyarete geldim ve bir müddet kendisiyle konuştum. Bir şey yiyecek getirmiştir. Belki bir ihtiyacını sormuştur. O vesileyle tabi Efendimizin yanına gelmiştir. Sonra diyor evime dönmek üzere kalktım. Beni evime götürmek için o da kalktı. O esnada Ensar'dan iki kişi yanımızdan geçiyordu. Bunlar Hazreti Peygamber'i ailesiyle birlikte görünce oradan uzaklaşmak için hızlandılar. Biraz gece vakti. Böyle olunca da bakıyor ki Resul Efendimiz var. Yanında da efendim ailesinden eşlerinden birisi var. Dolayısıyla Resul Efendimiz'i rahatsız etmemek için oradan hemen hızlı bir şekilde uzaklaşmaya çalıştılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle seslendi. Yavaş olun, yavaş olun, bu kadın benim eşim Safiye binti Huyey'dir. Huyey'in kızı Safiye'dir diye onlara bunu haber verdi, bildirdi. Bu söz onların ağrına gitti ve hayretle, Subhanallah, hakkınızda kötü düşünmemiz mümkün mü ya Resulallah? Ey Allah Resulü, yani bizim senin hakkında, yani bu Resul Efendimiz'in yanındaki kadın kimdir? Acaba yabancı bir kadın mı? Şöyle mi, böyle mi? Yani burada bizim Resul Efendimiz Aleyhisselam hakkında menfi bir şeyin gönlümüze gelmesi mümkün değil. O Allah'ın Resulü. Onda hiçbir günah olmaz. Böyle Allah korusun, böyle yabancı kadınla bir araya gelme, konuşma, yani gayrimeşru bir şekilde efendim konuşma bile olsa, böyle bir şeyin aklımızın ucundan bile geçmez ya Resulallah. Niçin bizi bu şekilde bilgilendiriyorsunuz? Böyle bir izahta bulunmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunun üzerine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Şüphesiz ki şeytan insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. Doğrusu ben şeytanın kalplerinize kötü bir şey atmasından endişe ettim. Bakınız kıymetli dinleyenlerim, bu rivayet Buhari İtikaf 8'de bab olarak, Edep 101. babda, Müslim Selam 24, Ebu Davud Edep 81 yer alıyor. Hem senediyle hem metniyle sahih bir bilgi olarak bize kadar ulaşmış durumda. Ama çok ince bir konuya temas ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Çok ince bir konu. Orada söz konusu olan Efendimiz, Efendimiz yanında Safiye Validemiz, iki tane sahabe. Ama orada şeytan o kadar vesvesesi çok gizli ki, insanın böyle elinde de olmayabilir. İnsanın gönlüne böyle bir kötü düşünce bırakabilir. Yani o sahabe, ya Resulallah, biz senin hakkında böyle şey Subhanallah düşünmeyiz ama Resul Efendimiz endişe ediyor. Bunlar belki oradan ayrılınca, acaba Resulullah Efendimizin yanında hanım kimdi, ne oldu, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Şeytan o kötü düşünceyi insanın kalbine atabilme tehlikesi var. Dolayısıyla yani bu bize hem kalbin ne kadar hassas bir cihaz olduğunu bize göstermiş oluyor bu rivayet. Hem şeytanın vesvesesinin ne kadar gizli olabileceğini bize göstermiş oluyor. Hem de kalbi şeytanın bütün bu tür vesveselerinden korumanın ne kadar büyük mücadele gerektiğini bize söylemiş oluyor. Havatır diyor biz buna. Hatta Allah dostları, tasavvufta Allah dostları kalbe doğan bu tür havatırlara doğmaması için ve kalbi Allah'ın razı olmadığı düşüncelerden muhafaza etmek için çok büyük mücadele göstermişlerdir. Yani işte kalbi dikkat etmek, kalbin bekçisi olmak, kalbin kapısında bekçi olmak, oraya giren çıkan düşünceleri kontrol altına alabilmek, tutmak, orada hep zikrullahı hakim kılmak, galip kılmak, var kılmak, zikrullahın kalpte yerleşmesi, tekarrur olması için efendim mücadele etmek ve lüzumsuz düşüncelerin oraya uğramasına engel olmaya çalışmak büyük bir mücadeleyi gerektirdiğini anlıyoruz. Biraz kendilerine bırakacak olsak, oraya şeytandan böyle farkında olduğumuz olmadığımız nice düşünceler dolabilir. Dolayısıyla Allah dostlarından, büyük alimlerimizden Bahauddin Nakşibend, Muhammed Bahauddin Nakşibend Hazretleri'nin şöyle bir sözü var değerli dinleyenlerimiz. Diyor ki, fakir diyor, 23 yıldır diyor, 20 yıldan fazladır diyor, kalbimin kafasında beş ol. Önce şöyle başlıyor. Diyor ki, tasavvuf yolunda, yani kalbin tasfiyesi, nefsin tezkiyesi yolunda en mühim şey kalbe hakim olmak, kalbe sahip olmak ve oraya Allah'ın razı olmadığı bir düşünceyi sokmamaya çalışmak. Yani haram olan düşünceyi bırak, böyle lüzumsuz, yani mübah böyle ama faydası olmayan düşünceleri bile sokmayacaksın. En önemli şey budur diyor. Havatıra engel olmaktır diyor. Kalbi temiz tutmaya çalışmaktır diyor. En büyük mücadele bunun için verilir diyor. Fakir diyor, 23 yıldır kalbimin kapısında bekçi oldum ve onu kontrol altına tutmaya çalışıyorum ve oraya böyle lüzumsuz bir düşüncenin girmemesi için de büyük mücadele veriyorum ama hala tam anlamıyla muvaffak olduğumu söyleyemem diyor. Şimdi bir taraftan Nakşibend Efendimizin bu mücadelesi ve hala muvaffak olduğunu söylememin buyurması bir taraftan da bizim gibi kalbimizin bile nerede olduğunu bilmeyecek kadar bir gaflet. Ne bir onun bekçisi olabiliyoruz, ne kapısına durabiliyoruz, ne de efendim böyle yol geçen hanı gibi oraya hangi düşünce girip çıktığının da kontrolünü yapıyoruz. Biz de diyoruz ki biz de dervişiz, biz de işte mutasavvufuz, işte falan falan diye böyle iddialarda bulunabiliyoruz. Tabii ki böyle bir iddiada bulunmak kolay bir şey değil. Tabii ki bu şeytanın vesvesesi üzerinde biraz fazla durmuş olduk. O çünkü bizi sürekli etkileyen ve etkileyecek olan bir durumdur. Ama Cenab-ı Hak Allah'ı hatırlayan, onun sevap ve azabını düşünüp ilahi hudutlara riayet eden kimselere, ihlaslı kimselere, yaptığı işi Allah için yapan ve Allah'a tam sığınan kimselere, ki Kur'an bunlara muhlas ismini kullanıyor, şeytanın herhangi bir tesirinin olamayacağı ve onlara bir zarar olamayacağını beyan ediliyor. Birisi Hicr suresi 42. ayet-i kerime, Allah Teala şeytan dedi ki, benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Ancak sana tabi olan azgın kimseler müstesna. Sen ancak sana tabi olan azgın kimselere etki edebilirsin. Onları sevki idare edebilirsin. Onları kötülüğe sürükleyebilirsin. Ama Allah'ın ihlaslı kulları, bu kulaksın dediğimiz Cenab-ı Hak ihlas edilen kullarına sen bir zararın olamaz. Tabii ki nefsini havasını harekete geçiren ve insanı rahatsız eden sadece şeytanın dürtüleri, tahrikleri değil, masiyetlerin çokça işlendiği kötü muhitler de insanı kötülüğe sevk edebilir. Kalbi karartabilir, nefsin kötü duygular harekete geçirebilir, insanı günaha sevk edebilir. Masiyetlerin çokça işlendiği kötü muhitler de insanın kötülüğe düşmesinde gerçekten etkisi çok büyüktür. Bu tür ortamlar insanın ruhi yapısında tedavisi güç derin yaralar açar. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetlerine inanmayan ve onları alay eden kimselerle zaruret olmaksızın oturup kalkmanın onlara benzemekle nitireceğine dikkat çekmektedir. Nisa 140. ayet-i kerimede buyuruyor ki eğer diyor bir yerde Allah'ın ayetleri inkar edilir veyahut da Allah'ın ayetleri alaya alınırsa fela taqud ma'hum hatta yahudu fi hadisin gayri fela taqudu ma'hum, bu tür insanlarla oturmayınız. Yani o Allah'ın ayetleri inkar alayı sonlandırmazlarsa, devam ederlerse böyle ortamlarda oturmaya devam etmeyin, oturmayın. Ne olur? İnneküm izen misluhum, eğer onları oturur, dinler, onlara kulak verir, o alayları inkar dinlerseniz siz de onlar gibi olursunuz diyor. Yani kalpleriniz onlara benzer, düşünceleriniz onlara benzer, hatta itikadınız bile onların itikadına benzer, siz de onlar gibi kafir, münafık olur çıkarsınız. Yine ayet-i kerimede Nisa Enam suresi 167. ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ın ayetlerinin diyor inkar edildiği, alaya alındığı yerlerde diyor oturma. Ve imma yunsiyenneke şeytanu fela taqud ba'de zikra ma'al kavmi zalimin, şayet diyor unutur da diyor orada oturmaya devam edersen, sonra baktın ki bu ortam oturacak bir ortam değil, konuşmalar, şakalaşmalar, ileri geri dedikodular hepsi Allah'a, Resulullah'a, Kur'an-ı Kerim'e aykırı şeyler ve hatta zarar verici şeyler. Bu diyor aklı başına gelir gelmez diyor, o hemen oradan ayrıl, o zalimlere beraber oturma. Cenab-ı Hakk'ın böyle yine bir ikazı var. Yine aynı münahazayla müminlerin Yahudi ve Hristiyanları dost edinmemeleri, onlarla beraber olmamaları, dostluk içerisinde bulunmamaları emrediliyor Maide 51. ayet-i kerimede. Ve Efendimiz Aleyhisselam da çevrenin insanı etkileme gücüne sahip olduğunu kişi dostunun dini üzeredir buyurmak suretiyle beyan ediyor. daha önemli bir hadis-i şerif, her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar, daha sonra ana babası onu inançlarına göre ya Hristiyan, ya Yahudi, ya Mecusi yapar veya da çocuk Müslüman olmaya devam eder. Buhari ve Müslim'de geçen rivayet. Dolayısıyla bu tür insanın, Müslümanın yaşamış olduğu mühite, evinin bulunduğu, mahallesinin bulunduğu muhitlere gücü yettiği kadar çok dikkatli olması gerektiğine hem ayet-i kerimeler hem hadis-i şerife dikkat çekmiş oluyor. Düşünelim, diyelim ki bir yerde oturuyoruz. Diyelim ki deniz sahilinde oturuyoruz. Ve yaz olduğu zaman da oralar, evimizin önü, gördüğümüz yerlerin her taraf plaj halinde. Ve geliyor insanlar, kadın erkek karışık bir şekilde orada denizde yüzüyorlar. Ve biz de efendim oradayız. Böyle bir ortamda insan zorlanabilir. Yani iyi bir Müslümansa, şu Müslümansa belki kendisi ona bakmayabilir, belki gidip yüzmeyebilir ama aynı hassasiyeti çocuklarından, torunlarından bekleyemez. Çocuklar 10 yaşında, 15 yaşında çocuğun dini anlayışı veyahut da imani seviyesi onu oralara gitmekten alıkoymaya yetmeyebilir. Bu kez talepleri olur. Babacığım ben de gideceğim, anacığım ben de gideceğim, dedeciğim ben de gideceğim diye onlara engel olmak da mümkün olmaz. Çocuk 10 yaşlarında, 15 yaşlarında böyle karışık ortamlarda denize girdiği, çıktığı zaman, onların insanı hemhal olduğu zaman da bu kez onları normal görmeye başlar. Ve bir noktaya geldiği zaman da kızımız 20 yaşına, oğlumuz 20 yaşına geldiği zaman da artık bir havuzda, bir denizde kadın erkek karışık yüzmenin hiçbir sakıncası olmayacağı düşüncesine kapılır ve bu şekilde şeytana aldanmış olur, günaha girmiş olur. Böyle yani içki içilen ortamlar böyledir, kumar oynanan ortam böyledir, kötülüklerin yapıldığı ortamlar böyledir, yaygınlaştığı ortamlar böyledir. Buralarda insan kaldığı sürece oranın menfi tesirlerinden kendisini kurtarması mümkün değildir. Zaten hadis-i şerif çok net bir şekilde bunu bildirmiş oluyor. Yani bir manada insan doğup büyüdüğü ortamın çocuğu olduğunu görüyoruz. İçinde yaşanılan coğrafyanın bile insanın duygu ve davranışlarına yansıyan tesiri göz önünde bulundurulursa içtimai muhitin kalbi etkileme boyutları daha iyi anlaşılacaktır. Nitekim taşrada yaşayan bedevilerin inkar ve nifak bakımından çok şiddetli olduklarını bildiren ayet bu hususa telmihte bulunmaktadır. Tabii yaşadığımız muhitin etkisini gösterir bu ayet-i kerimede, Tevbe 97'de. Oralarda insan tabii dağ yerlerinde, taşra yerlerinde kişinin diyelim ki işte ahlakı, adabı, edebi, anlayışı o yaşadığı muhite göre şekillenmiş oluyor. Yani oradaki insandan, böyle şehirde yaşamış olan bir insanın nezaketini, nezahetini, edebini, inceliğini beklemek mümkün değil. Hatta duygu olarak da böyle. Yani kalbi hassasiyet olarak da böyle. Dolayısıyla ayet-i kerime biraz o taşta yaşayan bedevilerin İslam'a olan yaklaşımları, İslam'ın emirlerine, namaz gibi, zekat gibi, cihat gibi emirlere yaklaşımlarını eleştiriyor tabi. Ve onların inkar nifak hakkında çok şiddetli olduklarını bildiriyor. Biraz da yaşadığı muhitlerin onlar üzerinde etkili olduğunu beyan etmiş oluyor ayet-i kerime. Ama nice dağda yaşayıp da fevkalade güzel Müslüman olan, nice şehirde yaşayıp da hiç dinle iman alakası olmayan insanlar da olabilir. Burada yani %100 bir genelleme yapmak mümkün değil ama genel manada coğrafyanın insan etkisinde ayet belirtmiş olmaktadır. Ferdin çevreyle ilişkisini sağlayan göz, dil ve kulak gibi uzuvların Allah'ın razı olmayacağı şekilde kullanılması, nefsin arzu isteklerinin uyarılmasında büyük bir tesire sahiptir. Nitekim erkek ve kadınların mahremi olmayan kimselere zaruret olmaksızın bakması yasaklandığı gibi Nur 30-31 karşı cinsi tahrik edecek biçimde konuşmak da uygun görülmemiştir. Ahzab 32. Bunun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lüzumsuz bakışların kalp için ne derece zararlı olduğunu da zaman zaman dile getirmiş ve bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. El-Nazratu sehmun min sehami iblise mesmumetun femen terakeha min havfillahi ethabehu celle ve azze imanen yecidu halavetehu fi kalbihim. Harama bakış iblisin zehirli oklarından bir oktur. her kim Allah korkusu sebebiyle bunu terk ederse Allah ona kalbinde halavetini hissedeceği bir iman bahşeder. Yani bunu biz hepimiz aslında her gün bunu kendi nefsimizde tatbik edebiliriz. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu haberini ve bu müjdesini tatbik edebiliriz ve hepimiz Efendimizin müjdelediği bu halaveti, iman halavetini içimizde yaşayabiliriz. Ama ne zaman şuurda olup, o imanda olup, tasavvuftaki nazar ber kadem, yani bakışları ayaklarımızın ucuna, ayaklarımıza çevirmek, mıhlamak ve gözümüzü bu şekilde bir yürüyüşle, bir tavırla haramlara bakmaktan uzak tutmak. Bunu başardığımız takdirde Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesine nail oluruz. Yani gözümüzü açtığımız zaman oraya yanlış manzaralar, yanlış görüntüler, resimler ulaşacaksa, adeta zehirli bir ok gibi ulaşacaksa, öyle bunu bile bile böyle etrafa bakarak, bakınarak gezmenin bir anlamı yok. Kendimizi kandırmanın da bir anlamı yok. Çünkü gözler casus gibidir. Hep böyle sağdan soldan nefse hoş gelecek şeyleri, manzaraları arayıp görmek ister. Ondan bir haz, lezzet almak ister. Dolayısıyla bunun da biz farkındayız. Bunu da çok iyi biliyoruz. Ayeti de biliyoruz. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak "Kullil mu'minine yaguddu min absarihim." Müminlere söyle, gözlerini yanlış bakışlardan kıssınlar, bakmasınlar. Ve yahfazu furucahum, ve iffetlerini muhafaza etsinler. Ve iffetin muhafazanın da başlangıcının gözü muhafazan geçtiğini ayet-i kerime bize bildiriyor. Vallahu habirun bima yasnaun, Allah onların yaptıklarını haberdardır da buyuruyor ayet-i kerimede. Şimdi bütün bu bilgileri dikkate alarak ve buna iman ederek biz gözümüzü yanlış yerlere bakmaktan koruduğumuz takdirde Cenab-ı Hak ne yapacak? Bize kalbimizde halavetini hissedeceğimiz bir iman bahşedecektir. Bunu biz rahatlıkla kendimizde her gün, hatta birkaç defalarca bunu uygulayabiliriz ve bu halaveti duyabiliriz. Ama uygulamasak da o halavetten nasibimizi alamayız. Tam tersine o halavetin yerine bir manevi ceza diyelim, bir huzursuzluk, bir kalbin kasveti de cezalandırmış da, cezalandırma durumu da söz konusu olabilir. Kıymetli dinleyenlerimiz, netice olarak kalp eğitimi açısından öncelikle yapılması gereken şey, gönül dünyamızı nefis, şeytan ve kötü çevre gibi amellerin menfi tesirlerinden muhafaza etmek olduğunu izah etmeye çalışmış olduk. Bunun için de küfür, gaflet, kibir, gazap, hasret ve kin gibi manevi hastalıklardan korunmanın da zararı olduğu anlaşılmaktadır. Bundan sonraki programımızda işte kalbi korumamız gereken küfür, gaflet gibi efendim hastalıklar üzerinde ve bunları kalpten uzak tutmanın hangi yolla gerçekleşeceği üzerinde duracağız. Cenab-ı Hak bizleri Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi gibi, sahabenin kalbi gibi, Allah'ın kalbi gibi ve İbrahim Aleyhisselam'ın duasında geçtiği üzere يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ اِلَّا بَنُونَ اِلَّا مِنَتَ اللّٰهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün insana mal fayda vermez, evlatlar fayda vermez, kalbi selim fayda verir buyurulduğu üzere böyle bir kalbi selime ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfetsin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.